Yeni yıldan, yeni sezondan herkese merhabalar. Atilla ben. Herkesin yeni yılını kutluyorum ve yeni yılın geçtiğimiz yılı aratmaması dileğimle. Bu sezonda da harika konu ve konuklarla yine her ayın birinde sizlerle olmaya devam edeceğiz. Onun için lütfen şu an dinlediğiniz platformdan abone olmayı, takip etmeyi unutmayın podcast'imize. Uzun bir süre geçti, özledik. Zaman zaman ulaştınız, sordunuz. Özellikle etkinliklerimizi bekleyenler var, soranlar var. Biz de özledik. Bir yandan etkinlik hazırlıklarımızın da başladığını paylaşabilirim sizlerle bu yayında. Şimdi bu arkadaşlar dördüncü sezonumuz ve ilk bölümümüz. Şu an 50. bölüm kaydını yapıyoruz. Bir yandan da gözüm önceki bölümün sayısına gitti ve harika bir konuyla karşınızda olduğumuzu düşünüyorum. Konuğumuzu kendisini ikinci kez ağırlıyoruz. Sevgili Bora Kılıç bizlerle, yayınımıza hoş geldin tekrar Bora.
Hoş bulduk Atilla.
Nasılsın?
Teşekkür ederim. Ben de iyi seneler dileyim önce sana, sonra da tüm dinleyicilere.
Teşekkürler. Güzel,
keyifli, daha mutlu bir yıl olsun diyorum önceki pandemiyle geçen yıllara kıyasla.
Kıyasla, aynen. Ben de özellikle bir an böyle durdum, duraksadım. Ağzımdan şey çıkıverdi işte, geçtiğimiz yılı, geçtiğimiz yılları aratmaması dileğimle diye. Çok güzel noktalara değindin. Evet. Tekrar konuk olduğun için de ayrıca teşekkür ediyorum sana.
Ben teşekkür ederim konuk ettiğin için. Yani çok yakın bir zaman önce yine böyle konuşuyormuşuz gibi, hani anısı çok taze ama işte şöyle bir düşündüm, evet. Ben de 2,5 sene falan oldu herhalde.
Aynen. Hakikaten acayip de akıyor yani. İyi ki tekrar konuğumuz oldun diye bağlamış olayım. Remote mu çalışıyorsunuz bu arada? Remote mu devam ediyordunuz siz?
Evet, biz 2020 Mart ayından beri uzaktan çalışıyoruz. Yani ofisimiz duruyor. Evet, ofisimiz duruyor. Evet. Gönüllü olarak isteyen takım arkadaşlarımız gidebiliyor. Ama hiçbir zorunluluk yok. Yani ağırlıklı olarak uzaktan çalışıyoruz.
Evet. Ya artık bu soru da bir noktada sorulmayacak sanırım. Yani uzaktan çalışmak da hani standartlaştı. Bora, şimdi şöyle ki geçtiğimiz günlerde güzel bir haber de vardı. Özellikle ekosisteme bir örnek olması açısından da ayrıca değerli bir haberdi benim için. Hatta biz seninle bu kayıt için sözleştiğimizde Sherpa'daydın. Şimdi de Paribu'ya katılmış oldunuz. Bu birlikteliği senden kısaca dinlememiz mümkün müydü bu yayında? Derinleşmeden gündemimize, konuya dair.
Tabii ki. Kısaca bilgi vereyim. Zaten çok detaylı bir paylaşımda bulunacak kadar açıkçası ben de henüz detaylarına ve hani geleceğine vakıf değilim. Ama çok güzel bir haber. Biz de yeni yıla girmeden bir hafta önce yaklaşık kurucumuz Yakup Bayrak'tan aldık bu haberi. Çok taze bir gelişmeydi zaten. Yani bizimle paylaşılmadan 1-2 gün önce resmileşmiş bir gelişmeydi. Paribu ve Sherpa birleşiyor. Paribu Sherpa'yı bünyesine katıyor daha doğrusu. Stratejik bir satın alma olarak biz bunu konumlandırıyoruz. Şu anlamda Paribu zaten herkes biliyor. Yani Türkiye'nin en büyük, yani lider kripto para pazar yeri diyebiliriz. Platformu diyebiliriz. Zaten bizim proje sahiplerimizden biriydi Paribu bir süredir. Birlikte yoğun bir çalışma içerisindeydik ve ortak bazı yönleri de var Sherpa ile Paribu'nun. Yani yaptığı işin ötesinde bir vizyona sahip olmak gibi, işte yarının dünyasını inşa etmek Paribu tarafında veya Sherpa tarafında daima rehberlik etmek ve ilham vermek gibi misyonlar vardı. Bu bakış açıları açısından aslında iki şirketin ortak yönleri vardı. Ve de ne mutlu ki Paribu tarafı da kullanıcı deneyiminin ne kadar önemli olduğu ve bundan sonra da olacağı noktasında bizimle hemfikirdi. Dolayısıyla böyle bir stratejik ortaklığa sıcak baktılar. Ve hani belli formaliteler de çözüldükten sonra böyle bir işbirliği sonucu çıktı ortaya. Biz çok heyecanlıyız Şerpa takımı
Evet,
olarak.
güzel.
2022 yani birlikte çok güzel işler yapacağımız, güzel bir adım atacağımız bir sene olacak diye umuyoruz.
Vallahi çok güzel şeylerden bahsettin. Bora, nabızların tutmasına ayrıca sevindim. Yani adınıza da süper diyorum. Başarılar
Teşekkürler.
diliyorum
Teşekkürler.
ben. Galiba böyle haberden 2-3 gün sonraydı. Yakup abiyle bir mesajlaştık. Tebrik dileklerimi ilettim kendisine. Abi dedim, mutluysanız ben çok mutlu oldum adınıza. O da güzel şeyler söyledi, böyle az önce senin paylaştığın gibi. Tekrar tebrik ediyor ve başarılar diliyorum ben herkese.
Çok teşekkürler.
Ya aslında biraz değindin ama şunun da altını yeri geldiği için tekrar çizmekte fayda var bence. Özellikle dinleyici kitlemizi düşündüğümüz zaman. Şimdi tasarıma yapılan yatırımın değerinin güzel gözlemleyebileceğimiz bir durum bence bu, bir bakıma, bu
Kesinlikle.
birlikteliğin. Özellikle fintech'in kat ettiği yol ve alacağı yolu, Paribu özelinde biz de belki son kullanıcı olarak gözlemleme fırsatını böyle belki de sıcağı sıcağına birkaç yıl içinde görüyor olacağız diye tahmin ediyorum. Onun için herkese başarılar ve hedeflere doğru, hani kültür önemli ya, senin deyimlerinden biraz onu sezdim ben. Bu
Evet.
kültürel birleşmenin güzel sonuçlara gideceğini tahmin ediyor ve öngörüyorum ben. Biz bir şekilde de ekosistemde zaten birlikteyiz, ortak arkadaşlarımız var vesaire. Haberlerini, güzel haberlerinizi bekliyoruz diyeyim.
Evet. Ben de
Şimdi,
aynı şekilde umuyorum.
evet. Şimdi böyle birden derinleştik ama biz her zamanki gibi klasik girişimizi yapalım ve öncelikle seni tanımayanlar için kısaca kendinden bahseder misin?
Tabii ki bahsedeyim. Ben Bora Kılıç ismim, tekrar edeyim. 5 senedir Sherpa'dayım. Bunun 4,5 yılı UX Producer olarak geçti. Zaten yani UX minimal dinleyicileri bu unvanı aşinadır diye tahmin ediyorum ama hani UX Producer nedir diye soracak olan olursa da çok en yalın haliyle hani proje yöneten kişiydim Sherpa'da diyebilirim. Son 6 ayda da yani Ağustos ayından beri de farklı bir roldeyim. Brand and Community Designer unvanıyla Sherpa'da yer alıyorum. Yani artık müşteri projelerinde değil, Sherpa'nın marka konumlandırması, marka iletişimi ve bir topluluk oluşturma ve idaresi tarafında görev alıyorum. Aslında hazır bundan bahsetmişken şeye de kısaca değineyim. Hani Brand and Community Designer niye burada Design Ops anlatıyor gibi bir soru işareti de oluşabilir belki dinleyicilerde. Aslında bunun en temel nedeni benim bahsettiğim gibi uzun yıllardır Sherpa'da UX Producer rolüyle yer almam ve biz şu an bugün Design Ops dediğimiz şeyi aslında ismini koymadan çok uzun zamandır yapıyoruz Sherpa'dan. Sherpa'da. Dolayısıyla aşina olduğum bir kavram. Hani o şeyi de o soruyu da belki oluşabilecek soruyu da şimdiden yanıtlamış olayım.
Evet. Ya bu arada sen de dile getirdin ama yayından önce özellikle baktım. 8. bölümümüzde Bora ve ekip arkadaşı Burcu'yu konuk almışız. Proje yönetimine dair de sohbet etmişiz. Aslında bir bakıma da sen de söyledin. Bugünkü konumuza dair de bir girdi oluyor o gün yaptığımız sohbet. Ve doğru kişiyle de şu an bir noktada buluşmuş, tekrar kavuşmuş olduk. Dinlemeyenler için de önceki bölümü, 8. bölümü tavsiye etmiş olayım. Evet arkadaşlar. Bora ile bugün, Bora da altını çizdi. Design Ops'u konuşacağız. Design Ops'a derinleşmeye çalışacağız. Ben de sabırsızlanıyorum kendisini dinlemek için. Bora, Design Ops nedirden başlayalım mı?
Tabii ki başlayalım. Design Ops'u birkaç farklı şekilde anlatabiliyoruz aslında. Önce açılımından başlayayım. Design Ops, Design Operations'ın kısaltılmışı. Sevdiğim birkaç tane tanım var Design Ops'la ilgili. Bir tanesi Kevin Hoffman isimli bir tasarımcı ve danışman var. Onun bir sunumunu dinlemiştim. Çok güzel anlatıyor. Diyor ki tasarımla ilgili ekran çizmek dışında kalan her şeydir diyor Design Ops. Yani gözümüzün önüne bir ekran başında bir tasarım, bir wireframe yapan designer gelsin. Onun o anda aslında o ekranda yaptığı çalışma dışında kalan tasarımla ilgili her şeydir diyor DesignOps. Bizim Sherpa'da çok sık referans aldığımız ve referans gösterdiğimiz Nielsen Norman Group vardır. Bilirsiniz. Onlar biraz daha teknik bir tanım yapıyor. Diyorlar ki DesignOps üçlü bir kırılımdan bahsediyorlar. People, Processes ve Craft, yani insanlar, süreçler ve zanaat veya işte tasarım tarafı diyelim işin. Üretim kısmı diyelim. Bu üçlünün orkestrasyonudur, optimizasyonudur ve neticesinde dizaynın ortaya çıkardığı değerin ve etkinin artırılmasıdır diye biraz daha teknik bir tanım yapıyorlar. Yani çok da böyle tanımlar içinde boğulmamak için son bir şey söyleyeyim yanıt olarak. Aslında şöyle bir şey de diyebiliriz. Design dediğimiz şey ne tasarlayacağız sorusunu yanıtlıyor. Design Ops işe ise işin nasıl tarafıyla ilgileniyor daha çok ve tasarımın yeşerip büyüyebileceği bir ortam sağlamakla uğraşıyor.
Evet. Ya konuyu sen böyle bahsederken işte hem atıfta bulunup hem de tasvir etmeye çalışırken konuyu böyle bir dijital görsel arayüz geliştirme süreçlerinden bu perspektiften değerlendirecek olursam, yani benim deneyimlerim bu bağlamda olduğu için bu şekilde ifade etme gerekliliği hissettim. Yani tasarım açısından hani nasıl diyorsun ya. Bugün bu konuları, bu ve benzer konuları konuşuyor olmamız beni bir tasarımcı olarak ayrıca keyiflendiriyor ve mutlu ediyor Bora.
Ne güzel.
Yani dünün ihtiyaçlarını düşündüğümde böyle tasarım süreçleri için sadece web designer ünvanlarından bahsederken kabaca böyle 2000'li yıllarda, milenyum çağında diyeyim. Bugünün ihtiyaçlarına baktığımızda işte UI designerlar, UX designerlar, UX researcher, product designer, yani işte aklıma böyle gelen başka ünvanlardan customer experience designer, service designer ya da system designer ünvanlarını görüyor olmak, böyle evet, belli noktalarda zamanlarını ve enerjisini harcayacak tasarımcıların olması, belli problemlere odaklanacak. Yine şirketlerin, keza firmaların, yani bir noktada tabii ki haliyle kaçınılmaz olarak da bu maliyetleri içselleştirilmesi güzel. Evet. Yarınlar için de daha başka ihtiyaçların başka ünvanları doğuracak olması da tabii ki olası. Ben de işte özellikle son birkaç yıldır gözlemlediğim kadarıyla, ki sen bu konuda daha da deneyimlisin, biraz az önce de atıfta da bulundun. Ben Design Ops kavramını sanırım ilk Nielsen Norman grupta görmüş olabilirim. Yani aklımda kalan şey o. Böyle yurt içinde Design Ops ekiplerinin kurulduğunu, Design Ops Manager gibi böyle, yani hatta Design Ops Manager ünvanını da yakın bir geçmişte bir iş ilanında gördüğümü hatırlıyorum. Görmeye başladım. Keza işte siz de yoğun bir şekilde Sherpa'da da bu gündeme dair de, yani bu gibi konuların gündeminizde olduğunu da görüyorum. Şimdi hal böyle olunca, ekipler büyüyünce, belki kullanıcı kitlesi büyüyünce, üretim döngüsü kompleksleştikçe diyeyim, belki de süreç yönetimleri için de bir silkelenme ve sürdürülebilirliği, tabii burada sürdürülebilirlikten kastım aslında sadece düzenli iş yapmak değil, yani genelde hep ilk öyle algılanıyor ya da ben öyle gözlemliyorum. Her bir çalışandan ideal ve verimli bir şekilde faydalanabilmek olsun. Hani bunları yakın bir geçmişte işte bir tasarım ekibini canlandırmada aktif rol bulunma deneyimini yaşamış ve gözlemlemiş biri olarak paylaşıyor olayım ben. Doğru problemleri saptayıp onlara odaklanabilme, işte süreçleri optimize edebilme, hatta çalışanları mental olarak da sağlıklı kılabilmek, değil mi? Ki
tabii.
Çalışan bağımlılığını sağlamak da iş hayatının bir parçası ve acı noktalarından biri bugün. Ki yine bununla ilintili uzaktan çalışma o kadar basitleştiği bir durumda rekabet ortamı da doğurmuş oluyor bu noktada. Bu gibi şeyler geliyor aklıma hani tasarım süreçleri için. Hani sadece işte problemi saptadım, işte tasarıma başladım, çözdüm, bunu optimize ettim gibi şeylerden çıkıp bunların aslında topyekun bir oluşumu gibi geliyor bana ki özellikle yine ya bu arada biraz uzattım farkındayım ama laf lafı açıyor. Özellikle şunu paylaşabilirim. Yani mülakat süreçlerinde şöyle bir örüntü de gözlemliyorum ben sohbet ederken. Tasarımcılar tasarım süreçlerinin nasıl olduğuna dair haliyle hani çalışacakları yere dair sorular soruyorlar. Ya da biz nasıl çalıştığımızı paylaşıyoruz tabii ki ama şöyle de bir acı nokta var sanki. Yani tasarımcı olarak birlikte nasıl çalışacağımızı merak ediyorlar. Ya da tırnak işareti içinde şöyle dile getiriyor olayım. Yalnız çalışmak istemiyorlar veya bunu bir şekilde böyle dile getiriyorlar. Şimdi tasarım operasyonları gündemimiz ya, yani konumuz bu olduğu için bu gibi birçok nokta da önemli olduğu için aslında hani bunun kapsamına giriyor diye düşünüyorum ya da deneyimledim, okuduklarımdan anladığımı bu şekilde yorumlayayım. Bu yayında burada konuyu şuraya bağlayacak olursam Design Ops neden önemlidir?
Yani çok güzel noktalara temas ettin Atilla. Cevap vermeden önce onu söyleyeyim. Zaten tahmin ediyorum devamında da biraz dokunacağız oralara. Yani bu bahsettiğin işte çalışanların talepleri, tasarımcıların talepleri, beklentileri, işin sadece ekran çizme veya oraya gelecek önceki bir iki adımdan ibaret olmadığı artık bugünün gerçeği. Onların da biraz derinine ineriz birazdan. Senin soruna cevap vereyim ama önce neden önemli? Buna cevap vermek için de müsaadenle bir tık geriye gideceğim. Tabii aslında ki. Yani Design Ops dediğimiz kavramın isim babası diyebileceğimiz bir kişi var. Dave Maloof ismi. Dave Maloof da diyor ki ya önce biraz geriye gidip DevOps'tan aslında bahsetmek lazım. DevOps da bir nevi şey çünkü o DevOps isminin geldiği yer, geldiği kaynak diyebiliriz. Çok kısaca değineceğim. Yani DevOps sözcüğü de ilk olarak 2009 yılında telaffuz ediliyor. Patrick Dubois diye bir Belçikalı danışman, bir sistem admin var. Bu kişi bir danışmanlık projesi alıyor. İşte veri migrasyonu yapılacak böyle büyük bir proje. Ve şunu fark ediyor ki sistem tarafındakilerle yazılımcılar sürekli böyle bir birbirine girme hali içinde. Ve şu soruyu soruyor yani bu insanlar, bu ekipler niye daha ahenkli bir şekilde bir çalışamıyor birlikte diye bu konu üzerine kafa yormaya başlıyor. Agile uzmanlarıyla kafa kafaya veriyor bol bol. Onların işte seminerlerine, workshoplarına katılıyor ve sonunda 2009 yılında bir konferans düzenliyor. Bu konferansı da Twitter'da duyurabilmek için bir hashtag yaratıyor. O da DevOps. Hatta ya çok başta uzun bir isim koyuyor bu şey için, düzenlediği etkinlik için. Agile Systems Administration Group diye bir şey oluşturuyor. Ama diyor ki kendisi de yani ben bunu bu şekilde duyuramazdım. O yüzden kısalttım DevOps dedim ismine diyor. İlk olarak böyle ortaya çıkıyor. DevOps aslında bir kültürel değişim hareketi diye ifade edilebilir. Ve 5 tane ilkeye dayanıyor. Bu ilkeleri söyleyeceğim çünkü aslında sadece yazılım geliştirme yani development tarafı için değil, tasarım tarafı için de neredeyse birebir uygulayabileceğimiz ilkeler, önerebileceğimiz geçerli ilkeler. Hı-hı. Aynen. Bunlardan da bahsedeyim. İlki, belki de en önemlisi, işbirliği esastır. Yani hükmün sahibidir diye de geçiyor. İşbirliğini, kooperasyonu ön plana koyuyor. İkincisi diyor ki hata yapmak gelişim sürecinin bir parçasıdır. Önemli olan ders almaktır. Buna bağlı olarak üçüncü ilke diyor ki diğer bir partiyi suçlamak affedilmez, hoş görülmez diyor. Devamında da odaklanmamız gereken şey hızdan ziyade sürekli öğrenmek ve bunları sürekli süreçlere entegre etmek olmalı. Yani her seferinde daha inovatif bir çözüm geliştirebiliyor muyuz? Mevcut süreçleri optimize edebiliyor muyuz? Budur önemli olan diyor. DevOps ve 5. ilkede bu konu herkesi ilgilendirir diyor. Yani bu işbirliği esas ilkesiyle konuşuyor bu da. Hani bu benim işim, şu senin işin, DevOps beni ilgilendirmez, senin alanın değil. Yani yazılımcısı, QA'cisi, iş birimi herkesi içine dahil eder. Herkes bunun bir parçasıdır diyor. Dediğim gibi bunları sıralamamın nedeni aslında DesignOps için de, tasarım faaliyetleri için de çok geçerli ilkeler bunlar. Şimdi buradan da aslında neden önemli kısmına geçersem DesignOps iki tane, yani iki perspektiften yaklaşıyorum ben buna. Bir tanesi Dave Maloof'un da 2014'te bu DesOps kavramını ortaya çıkarırken bahsettiği gibi kendisi tasarımı çok farklı bir yere konumlandırıyor. Yani o klasik anlamında, biraz daha eski anlamında oturup ekran başına bir tasarım çıkarmak, bir ekran çizmekten ziyade tasarım disiplinini etrafındaki tüm iş birimleriyle çalışan, çalışması gereken bir yere konumlandırıyor. Ve diyor ki tasarım bu şekilde daha fazla değer üretir. Yani biz de bunu Sherpa'da çok uzun zamandır söylüyoruz. Hatta bir playbook'umuz vardır. Sen de eminim bir ara denk gelmişsindir, incelemişsindir. Bu playbook şey diye başlar. Tasarım problem çözmektir diye başlar. Yani işte empati kurmak, araştırmak, içgörü edinmek, bunun üzerine yeni bir şey inşa etmek, test etmek vesaire. Bütün bunlar aslında tasarımın bir parçası. İşte design thinking'le ne kadar bu alanın genişlediğini biliyoruz hepimiz. Dolayısıyla tasarımın faaliyet alanı artık çok daha geniş eskiye göre. Dolayısıyla yürüyen operasyonlar çok daha geniş ve takımlar da daha çeşitli veya hacimli. Dolayısıyla tasarım operasyonu diyebileceğimiz bir şey var ortada. Realite var gerçekten.
Gereklilik aslında bir noktada artık, yani değil mi?
Kesinlikle. İkinci perspektif de neden önemli sorusuna cevap olarak verebileceğimiz, biraz daha işin artık şey tarafında, ürün tarafından bakarsak, yani bugün bir 5 sene öncesine göre mesela daha fazla dijital kanal var ortada, destek verilmesi gereken daha fazla cihaz var, işte daha çeşitli personlara servis veriliyor, hizmet veriliyor. Dolayısıyla bunların hepsini senin de dediğin gibi sürdürülebilir bir şekilde ve daha sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için DesOps'a ihtiyaç var.
Şimdi şuna geleceğim Bora, ama öncelikle paylaştıkların için teşekkür edeyim. Çok güzel noktalara değindin. Ya gün sonunda her şeyin dönüp dolaşıp da böyle Agile'dan beslenmesi de gerçekten şey oluyor. Bir enteresan bir durum oluşturuyor bende, yani hissiyat olarak. Yani bunun da, bu hikayenin de Agile'a bağlanmasına ithafen aslında bunu paylaşmak istedim. Şimdi yani güzel şeylere değindin. Az önce böyle soruyu örneklendirerek hani DesignOps neden önemlidir noktasına taşıdım ya. Evet. Sen paralelde, yani az önce paylaştıklarını dinlerken biraz da belki bunları böyle şey yapmak lazım. Ya tamam, işte teorik bir şeylerden bahsediyoruz ama bunun realde nasıl oluyoru hissetmeyi veya örneklendirmeyi açısından ben de şu katkıyı belki geldiğimiz sohbetin bu noktasında paylaşıyor olabilirim. Yani şu an ve son birkaç yıldır özellikle tasarım sistemi geliştirme süreçlerine odaklanan bir tasarımcı olarak şunları paylaşmak istiyorum. Hem seninle, senin nezdinde konuyla elintili olarak bunu hisseden biri olarak dile getiriyorum. Tasarım sistemi böyle üretim döngüsü diyeyim. Ayrı bir challenge aslında. Yani bizim şu an böyle bir ekibimiz var. Birlikte çok güzel işler yaptığımı gözlemlediğim ve şanslı parçası olduğumda kendimi şanslı hissettiğim. Çünkü paralelde yine bir sürü yeni şeyler de öğreniyorum. Şimdi asıl değer bunun aslında bu çıktığının, yani tasarım sistemi dediğimiz şeyin değer olarak bunun farklı ekipler tarafından, çalışma arkadaşlarımız tarafından, paydaşlarımız tarafından diyeyim, içselleştirilmesi ve sağlıklı bir şekilde uygulamasından geçiyor diye de düşünüyorum. Yani bir çaba var, bir üretim var ama günün sonunda işte bu da kısaca aslında Design Ops'ta bunu nasıl çözeceğimizle de doğrudan ilgili diye düşünüyorum, öyle anlıyorum. Yani bu da bizim şu an sıcak bir konumuz şirkette. Onun için paylaşmak istedim Havelsan'da ve bundan sonra da hayatımızın parçası olacak gibi bir şey de geliyor bana. Keza işte sen değindin, DevOps'un evrimi de biraz böyle. İşte geliştirme uygulamalarında tabiri caizse kendiliğinden ihtiyaçtan dolayı bir can bulmuş aslında, değil mi? Bir anlamlandırma oluşmuş.
Tabii ki.
Ya da konumlandırma diyeyim, hani ihtiyacı binaen. Yani doğal bir ihtiyaç evriminin sonucuymuş gibi geliyor bana ve Design Ops için de sanırım bu sancılar güncel. Yani hani şu an yaşanılıp işte biz de bu yayında mesela gündemimize aldık, dile getirmeye ve yaygınlaşmaya da başladı. Mesela yine aklıma geldi, onboarding süreçlerinde dahi hem tasarımcıların hem developerların bir örnek olması açısından tasarım sistemini kullanarak nasıl ürün geliştirmeleri gerektiğine dair bilgilendirilmelerin yapılmasından tutun da yani ne olabilir? Mesela bir hatanın nasıl raporlanmasına kadar uzanan böyle uçtan uca birçok benzer şey var aslında üretim döngüsü ekosisteminde. Günün sonunda iş dönüp dolaşıp herkesin derdi olan o şirket kültürünü nasıl sağlayacağı, bunun maliyetlerini nasıl alacaklarıyla ilgili oluyor sanırım.
Evet.
Değil mi?
Yani, evet, kesinlikle.
Evet. Evet. Ya şirket kültürü demişken, şimdi her kurumun, ekibin veya nasıl sorayım, ya da direkt şöyle sorayım. Ürün geliştirme süreçleri için Design Ops sence gerekli midir? Yani biraz da bu açıdan değerlendirecek olursak neler paylaşabilirsin?
Evet, yani kurumlar veya ürün geliştirme süreçleri için Design Ops gerekli mi, mutlaka olmalı mı sorusu merak edilen bir soru. Ben yine Dave Malouf'u referans vereyim. Kendi düşüncemi paylaşmadan önce. Ya o zaten Design Ops'un da isim babası. Çok şaşırmayacağınız şekilde evet gerekli diyor. Ve şöyle bir onun bir three track product life cycle dediği bir kavram var. Yani 3 katmanlı bir ürün yaşam döngüsünden bahsediyor. Diyor ki aslında bir hani A'dan Z'ye bir ürünle ilgili bir süreci değerlendirdiğimizde 3 tane katman var diyor. Bir tanesi en baştaki doğru şeyi mi tasarlıyoruz? Yani sorulması gereken soru bu. Design the right thing diye İngilizcesi ifade ediliyor. Yani bu aşamada aslında dünyayı gözlemliyoruz, kullanıcı ihtiyaçlarını gözlemliyoruz, problemi veya sunacağımız çözümü valide etmeye çalışıyoruz ve bir strateji geliştiriyoruz. Bu birinci katman. İkinci katman o şeyi doğru şekilde tasarlamak. Design it right diye geçiyor bu da. Bu da biraz işin daha detay keşfinin yapıldığı ve biraz ideation diyebileceğimiz süreçler. Yani örneğin işte gereksinimlerin belirlenmesi, işte kullanıcı hikayelerinin yazılması, tasarımlara hatta yavaş yavaş geçilmesi gibi bir ikinci katman var. Üçüncü katmanda build it right denilen, yani tamam hani doğru şeyi mi tasarlıyoruz baktık, onu doğru şekilde mi tasarlıyoruz baktık, son olarak da bunu artık bir ürüne dönüştüreceğiz, kodlayacağız gibi böyle 3 tane katmandan bahsediyor. Bunların hepsinin içinde design'ın rolü var. Ve de şundan da bahsedeyim, senin de aslında biraz önce değindiğin noktalar, işte yani design system dedin, işte bir örneğin hata olduğunda onun nasıl yönetileceği ile ilgili bir akış olması dedin. Aslında yani şu 4 tane temel şey var Design Ops'un görev biçtiği kendine ve bunların hepsini içeriyor. Onlar da şunlar. Bir tanesi sürdürülebilirlik. Bu birebir örneği bunun mesela design system. Senin de paylaştığın. Ya artık ürün servis sayısı artıyor gerçekten. Ve tutarlılık önemli. Yani app'te bambaşka bir deneyim, web'de bambaşka bir deneyim, işte fiziksel bir mecrada yer alıyorsan orada bambaşka bir deneyim. Hem marka açısından hem kullanıcı açısından çok sağlıklı olmuyor açıkçası. Hani o şeyleri çok beğeniriz ya böyle işte markanın logosunu kapattığında bile ben anlıyorum bunun hangi ürün olduğunu, hangi
Hangi
marka
markaya
olduğunu.
ait? Evet.
Ya bu işte artık hani dijital tasarım bağlamında konuşuyorsak bunu sağlayan şey dizayn sistemi aslında. Örneğin. Dolayısıyla bu sürdürülebilirlik birinci şey, DesignOps'un kendine misyon edindiği birinci unsur diyebilirim. Dizayn sisteminde bunu en rahat anlatmanın yolu aslında. İkincisi kalite yönetimi ve handoff yani devir teslim süreçleri. Bununla ilgili de eminim senin gözlemlerin, deneyimlerin
Evet.
vardır bu süreçlerle ilgili.
Çıktılar nasıl uygulanacak, nasıl teslim edilecek
Aynen.
vesaire vesaire.
Aynen öyle. Yani bizim de örneğin Paribu ile işbirliğimizde en çok odaklanacağımız noktalardan biri olacak bu tahminen. Hani DesignOps dediğimizde şu anda da örneğin onların yazılım ekipleriyle yakın çalışıyoruz ama bir sonraki aşamada artık iç içe geçmiş hakikaten bir yapıdan bahsedeceğiz. Dolayısıyla artık bizim gibi tasarımcılar için diyeyim hani dosyayı tamam tasarım bitti zipledik sketch dosyasını verdik artık top yazılımda bayrak o tarafta gibi bir dünya
Evet.
yok. Zaten çok uzun
Aynen.
zamandır
Bayrak
yok
yarışı
da
değil artık birlikte yani.
aynen öyle işte Figma'da üreteceğiz hangi standartlara göre üreteceğiz işte design system'dan yazılım ekibi nasıl faydalanabilecek vesaire gibi konular. Bunların hepsi hatta iç iletişim yani bir şey olduğunda bu ekipler nereden nasıl iletişim kuracak gibi gibi bu kalite yönetimi ve ya handoff diyebileceğimiz süreç var. Biraz uzattım ama kalan ikisini de
Yok yok,
paylaşayım.
çok çok güzel şeyleri değiniyorsun bence. Hani süre kesinlikle şeyimiz değil, bir
Süper.
kıstasımız değil. Lütfen paylaş.
Tamam. Üçüncü olarak süreç tasarımı. Bu da işte proje sahibiyle veya diğer paydaşlarla yapılması gereken ortak çalışmalar neler, ne fayda sağlanır bunlardan veya yazılım sürece nereden dahil olur, nasıl dahil olur ya da bu üretim süreci boyunca geri bildirim mekanizmaları nasıl olmalıdır yani. Bir tasarım diyelim çıktısı meydana geldi. Proje sahibi veya ürün yöneticisi bunu nasıl yorumlayacak? Başka karar mekanizmasının içine dahil olacak kişiler var mı? Gibi gibi bunların yönetimi bu süreç bütün bir şey süreci tasarlamak oluyor aslında.
İhtiyaçlarınızı, isteklerinizi uygulanabilir bir kalıba nasıl sokabiliriz gibi gibi süreçler, değil mi? Ya hep
Kesinlikle
böyle
öyle.
şeyden bahsediyoruz ama tatlı böyle çekişmelerin de yaşandığı şeyler. Yani belki tabiri caizse çelme takmaktansa birlikte ritmik nasıl yürüyebilirize kafa patlatmak daha değerli yani.
Tabii ki. Yani hani Sherpa'dan benim daha önce içinde bulunduğum projelerden bir örnek vereyim. Mesela şu çok yaşanan bir durum. Bu arada art niyetli değil kesinlikle.
Tabii
Ama
tabii kesinlikle.
mesela bir noktaya kadar her şey çok süratli akıyor. İşte keşif aşaması yapıyoruz, kullanıcı araştırmaları, işte analizler yapıyoruz, analytics'ten data analiz ediyoruz vesaire. Bu buralar yani mevcutu okuduğumuz süreçler mesela çok hızlı geçiyor proje sahibiyle iletişim anlamında. Ne zaman ki yeni bir şey koyuyoruz ortaya, o anda şu fark ediliyor. Mesela o ana kadar her çıktılar bir gün iki gün içerisinde değerlendirilip proje sahibi tarafından tamam devam edelim denirken atıyorum ilk defa bir konsept çıkardık. Bir ekran, bir wireframe, bir prototip olabilir. Mesela bir anda bir aylık bir tartışmanın içine girebiliyor süreç. Bunun da nedeni aslında işte bu demin bahsettiğim süreç tasarımı içerisindeki geri bildirim mekanizması nasıl işlerin işte gerçekten mesela o ana kadar hiç resimde olmayan kişiler çıkabiliyor proje sahibi tarafında. Hani bizim de burada söz hakkımız olmalı diyen. Bunları önceden planlamak veya bir yandan planlamak aslında çok önemli. Aksi takdirde süreçler çok uzayabiliyor mesela.
Evet. Yani günün sonunda bu da tabii ki haliyle o sürecin bir parçası aslında. Yani bunu ne kadar optimize edip ne kadar az önce de paylaştığım gibi yani karşılıklı olarak anlaşılabilir. Yani bir şeyler, bir ihtiyaç var. Bu ihtiyacı siz doğru tanımlayabiliyor musunuz? Veya o paydaş kimse, hani siz dediğim kişi. Peki biz bir şey anladık ama siz bizim anladığımızdan emin misiniz gibi sorular da var aslında günün sonunda. Evet.
Dördüncüsü de bu arada sonuncusu da kaynak yönetimi kısmı. Bu da aslında hani bütün bu şu ana kadar bahsettiğimiz şeyleri yaparken veya bir proje yürütürken bir yandan buna ne kadar kaynak harcıyoruz, ne kadar efor yakıyoruz konusu. Yani bunu ölçümleyebilmek ve analiz etmek de çok önemli. Bizim örneğin CAPS ismini verdiğimiz böyle bazı bizim şeylerimiz vardır, kısaltmalarımız Sherpa'da. Her ay bizim stüdyodaki kaynak kullanımını ölçtüğümüz ve analiz ettiğimiz bir rapor formatı var mesela. İşte iç projelere ne kadar kaynak harcanıyor, dış projelere ne kadar kaynak harcanıyor, kişi bazında dengeli bir şekilde dağıtabiliyor muyuz bu eforu gibi ki yani hani ölçmediğin şeyi yönetemezsin diyoruz her zaman. Sağlıklı bir şekilde planladığımız bir şekilde insan kaynağını ve zamanı yönlendirebiliyor muyuz eldeki işlere? Örneğin buna bakmak veya bu planlamayı yapabilecek takım içi iletişim nasıl kurulmalı, nasıl ritüeller işte atıyorum. Günlük stand-up'lar mı, haftalık wrap-up'lar mı veya işte aylık bir sonraki ayı planlama seansları mı gibi ve de senin bahsettiğin yani uzaktan çalışma konusu. Uzaktan çalışmaya yatkın bir düzen oturtuldu mu? İşte yeni gelen birisi ne kadar adapte olabiliyor? Onun kaynağı ne kadar süre sonra gerçekten verimli bir şekilde kullanılmaya başlanıyor gibi. Böyle bir de son kaynak yönetimi şapkası altına koyabileceğimiz bir yapı var. Yani toparlamam gerekirse dört şeyden bahsettim. Design Ops'un ana hani dört üzerinde durduğu dört sütun diyebiliriz. Bir tanesi sürdürülebilirlik, design sistem üzerinden örnek vermiştik. Bir tanesi kalite yönetimi, işte devir teslimler, o süreçler. Bir tanesi daha genel tasarım süreci, o sürecin tasarlanması. İşte ekipler birbirleriyle nasıl çalışırlar, geri bildirim mekanizmaları dedik. Sonuncusu da kaynak yönetimi. Yani bütün bunlar yapılırken kaynak verimli bir şekilde kullanılıyor mu, planlandığı gibi gidiyor mu veya nasıl planlıyoruz süreçleri. Bunların tasarımı diye, bu süreçlerin tasarımı
Tasarım.
diyebiliriz.
Evet. Ya ben çok teşekkürler tekrar bu arada. Aslında şey örneği de çok güzeldi. Yani hani dört tane sütun örneğini verdin ya. Ben aslında dördüncü, son bahsettiğine biraz bir takıldım. Biraz sohbeti oraya doğru çekmek istiyorum. Şimdi ya maliyetler haliyle yani firmaların, kurumların sonuçta ortada bir tüzel kişilik varsa da hayatımızı sürdürmemiz gerek. Kaçınılmaz gündemde olan unsur, yegane unsurlardan biri diye özetleyeyim. Design Ops'u bu yaklaşım olarak, ki burada bir kültür yaklaşımından bahsediyoruz aslında.
Aynen.
Kültürel değişim tabii ki kolay değil. O işin belki de ayrı bir podcast konusu olur o, ama ben biraz şuraya da doğru sınırlandırmak istiyorum seninle. Design Ops'u az önce böyle paylaştığın şeylerle birlikte bir maliyet olarak değerlendirsek, kabaca artılarına, eksilerine değinsek, bizimle neler paylaşırsın?
Çok güzel soru. Evet, tabii ki bunları yapmanın bir maliyeti var. Çoğunlukla da yani yapılmıyor aslında. Yani bizim nasıl çalıştığımıza bakıp gerçekten hani şaşıran yani keşke biz de bunları yapabilsek ama mümkün değil. Hani çok hızlı koşmamız gerekiyor. Hani bizim gerçeklerimizle maalesef pek uyuşmuyor. Sözünü çok duyduk. Eminim sen de çok duymuşsundur bu
Evet.
ekosistemde. Haksız da değiller. Yani belli realiteler var gerçekten ayak uydurulması gereken ama orada da bir kısır döngü oluyor gibi ben hissediyorum. Yani evet bunları tasarlamanın bir maliyeti var ama tasarlamamanın da bir maliyeti var. Ve o maliyet genelde biraz çok görünür olan bir maliyet değil. Böyle biraz aralardan sızan kaçan şeyler. Dolayısıyla daha kolay göz ardı edilebiliyor gibi geliyor bana. Dokümantasyon bu bahsettiğim 4 sütun dediğim işte sürdürülebilirlik, kalite yönetimi, süreç tasarımı ve kaynak yönetimi istisnasız bu alanların hepsinde çok önemli. Yani bir süreci tasarlamak kadar onu belgelemek de gerekiyor ki kişilere bağlı bir şekilde ilerlemesin sistem. Yarın öbür gün yeni birisi o ekibe dahil olduğunda nasıl yapıyoruz şimdi bunu diye sorduğunda işte Ahmet Bey'e veya işte Ayşe Hanım'a sor, o biliyor değil. Bizim şöyle bir doküman şeyimiz var, alanımız var. Buradan ilgili şeyi belgeyi okuyabilirsin, bilgi sahibi olabilirsin denebilecek. Dolayısıyla o kültürün, o iş yapışın sürdürülebilirliğini sağlayacak şey dokümantasyon. Dokümantasyon deyince de böyle bir tüyler diken diken olabiliyor. Çünkü ya bizim şimdi oturup uzun uzun bunları yazacak zamanımız yok. Şimdi biz yapalım, ileride döneriz ki ileride dönülmüyor hiçbir zaman. Çünkü o ivme değişmiyor aslında. Dolayısıyla mesela işte çeviklik mi yoksa şey mi standartizasyon dokümantasyon mu gibi bir mesela soru işareti çıkabiliyor. Bir maliyet olarak gelebiliyor bu. Fakat dediğim gibi yani bunları yapmamanın özellikle şimdi artık tasarım ekipleri büyüyor. Örneğin işte markaların, ürünlerin yavaş yavaş hatta hızlı hızlı kendi tasarım ekiplerini kurduğunu veya büyüttüğünü görüyoruz. Hani iki kişiyle, üç kişiyle yapılırken bu işler çok problem değil ama büyüdükçe, ölçeklendikçe gerçekten süreçlerin standartizasyonu ve bunların dokümante ediliyor olması çok önemli. Evet, bunların yaratımında bir maliyet var ama yaratılmamasında aslında uzun vadeli ve içinden çıkması daha zor maliyetler oluyor diyebilirim.
Şimdi bu soru da tabii ki doğrudan aslında şirket kültürüyle ilgili ama spesifik şeylerde bazı nasıl diyeyim ayrışmalar ya da uyarlamalar olabilir ama bu yayında ideal bir DesignOps'un nasıl olabileceğine dair süreçlere dair bizlerle neler paylaşabilirsin? Yani tasarım. Çok özür dilerim. Biraz şey oldu da toparlamaya çalışayım kısaca soruyu.
Tamam.
Yani tasarım operasyonlarında dikkate alınması gereken şeyler için bizlerle neler paylaşabilirsin diye toparlamış olayım.
Tamam. Aslında kısmen değinmiş olduk. Bu Dave Malouf'un da öne sürdüğü bu dört tane şeyden bahsederken, alandan bahsederken ama ben şeyi de aktarmak isterim. Yoksa biraz eksik kalabilir diye endişe ediyorum. Nielsen Norman grubun da çok güzel bir toparlaması var bence. Hani hatta şöyle diyeyim yani DesignOps 101 ben böyle bir girip sakin kafayla okumak istiyorum diyen arkadaşlar varsa yani Google'a hakikaten Nielsen Norman DesignOps yazıp o 101 makalesini okuyabilirler. Orada şöyle bir üçleme paylaşıyor. Dikkat edilmesi gerekenler sorusunun da bence çok güzel cevabı aynı zamanda. Bu üç şey bir how we work together yani birlikte nasıl çalışırız, how we get work done yani işleri nasıl hallederiz ve de how our work creates impact yani işimiz ürettiğimiz şey nasıl etki yaratır. Şimdi ilkinden kısaca bahsedersem birlikte nasıl çalışırız bu aslında people kısmı işin. Burada mesela öne çıkanlar neler? İşte organizasyonunuzun yapısı nasıl? Takımların yapısı nasıl? İşte rol dağılımları nasıl? Örneğin yine biraz böyle örneklendirerek gitmeye çalışacağım. Bizim örneğin Sherpa'da kullandığımız bir framework var. Rol tanımlamak için. İşte RASCI veya RACI diye geçiyor. Farklı kısaltmaları var.
Evet.
İşte responsible, accountable, consulted, supporter, informed gibi farklı roller var. Biz örneğin herhangi bir projeye başlamadan önce bu matriksi yapıp kimler var projede ve kim hangi iş alanında hangi rolde olacak? İşte örneğin tasarım ve özür dilerim araştırma süreçlerinde kim ana sorumlu, kim onu destekler, kim karar vericidir gibi mesela bunların tanımlanması birlikte nasıl çalışırız sorusunun tam birebir cevabı veya işte hangi ritüellerle biz birlikte çalışırız, bir araya geliriz, işte toplantılarımızı nasıl yaparız gibi konular veya işin biraz daha insani tarafı işte yeni bir arkadaş katılacak ekibe nasıl onboard edilir, hangi süreçlerden geçer, bunların hepsi aslında birlikte nasıl çalışırız sorusunun cevabını veriyor. Bu birinci küme Nielsen Norman gruba göre. İkincisi birlikte nasıl iş yaparız, how we get work done denilen kısım. Burada da örneğin işte bir tasarım metodolojiniz var mı? Böyle genel şeyi yaklaşımınızı yansıtan veya demin bahsettiğim dokümantasyon için ayırdığınız herkesin erişebileceği bir alan var mı? Örneğin Notion isimli bir araç kullanıyoruz biz. Her projenin orada bir şeyi var. Bir nasıl diyeyim dolabı var diyeyim. Yeni gelen birisi orada ihtiyacı olan tüm belgeyi işte proje hafızasını diyeyim en basit haliyle. İşte bugüne kadar üretilenler, kapsam, hedefler vesaire. Hatta hangi belgeleri tüketmeden projede aktif olarak yer almaması gerektiğine kadar orada bulunuyor gibi bu tarz şeylerde birlikte nasıl iş üretirizi ortaya çıkartıyor. Son olarak da bir etki kısmı var işin. Bu kısım da önemli ve çok gündeme gelen bir bacağı değil aslında. Yani dizaynı üretmek kadar onun etkisiyle de yarattığı değerle de veya o değerin nasıl algılandığıyla da ilgileniyor Nielsen Norman Group. Evet.
Yani yatırımı günün sonunda ölçmek lazım.
Kesinlikle ölçmek lazım ve hatta mümkün olduğunca yaymak ve hissettirmek lazım. Yani burada da şöyle örnekler verilebilir. Siz bir işi yaptınız. Bundan ama müşteri dışında veya ürün sahibi dışında kimlerin haberi oldu? Yani bir vaka çalışması hazırlayıp yayınladınız mı örneğin? İnsanlar bunu okuyup bir şeyler öğrendi mi, ilham aldı mı? Veya siz tutarlı bir şekilde bir belli bir mesajı paylaşabiliyor musunuz dış dünyayla veya servis verdiğiniz kişilerle? Veya bu yaptığınız tasarım aracılığıyla bir know-how transferi yapabiliyor musunuz? Yani sizinle çalışan kişiler de sizden iş yapışla ilgili, işte hatta design ops ile ilgili diyebiliriz. Bir şeyler öğreniyor mu? Kendi süreçlerini iyileştirebiliyor mu? Gibi bir de ayrı bir boyutunu koyuyorlar ortaya ki ben çok değerli buldum. Yani işi yapmak ve tamamlamaktan biz çoğu zaman sonrasını çok hesaba katamıyoruz. Yani ölçümleyemiyoruz dediğin gibi. Oraya sıra gelmiyor. Veya onu güzel bir şekilde anlatamıyoruz. Ama işte global bazı stüdyolara veya markalara bakıyoruz. Böyle case study'lerini incelerken hani ağzımızın suyu akıyor amiyane tabirle. Bu kısımda çok önemli diyebilirim tasarım operasyonları açısından.
Evet. Yani sen bunlara değinirken paralelde benim de gözüm bir yandan kitaplığıma ilişti. Ben de konuya dair şeyi paylaşmış olayım. Tüketmek için çıktısını alıyorum ben normalde ama PDF olarak açık bunlar. UXP'nin işte Design Ops'a dair kaynakları var. Yine Invision'ın da Design Better serisiydi galiba konuya dair. Yani gitgide aslında dalga şeklinde hissettiğimiz ve bu olgunun da günün sonunda yerleşeceğine inandığım bir tasarımcı olarak da hasretle o günleri de beklediğimi de paylaşmış olayım burada. Ayrıca Bora, paylaşımların için de hani teşekkür ediyorum sana. Gerçekten böyle nokta atış, çok güzel örnekler verdin. Son olarak
süper, çok sevindim.
Konuya dair eklemek istediğin, değinmek istediğin şeyler var mıdır?
Ya şunu ekleyebilirim Atilla. Yani aslında DesignOps tasarımcıların ve tasarım disiplininin bizi duyun, bizi kale alın ve bizi böyle bir odaya hapsetmek yerine aslında tüm süreçlerde söz sahibi yapın deme çağrısı. Yani biz hani bir ürünün fikir aşamasında, o ürünün tasarım aşamasında da olalım. En sonunda huninin ucunda artık bir şeyler canlıya çıkacak, onun kalite kontrolünde de olalım. Hatta yani üst yönetimle de aynı masada bulunabilelim. Çünkü bizim söyleyebileceğimiz çok fazla şey var, katabileceğimiz çok fazla değer var. Bunun açıkçası farkına varılması çağrısı bence DesignOps. Ve bir çok doğal, artık günümüzün ihtiyaçlarından ortaya çıkan bir kavram. Dediğim gibi yani biz Sherpa'da bunu yıllardır adını koymadan yapıyorduk. Hatta bazı yaptıklarımız da ya çok mu siz de metodiksiniz, çok mu fazla düşünüyorsunuz gibi şeylerle de karşılanabiliyordu. Ama ne mutlu ki görüyoruz ki zaman geçtikçe çok daha normal karşılanıyor. Hatta bununla ilgili bize gelen talepler artıyor. Şunu da son olarak ekleyeyim. DesignOps, hani bu konuda bir adım atmayı, bir çalışma başlatmayı düşünen arkadaşlar varsa dinleyen, DesignOps her takım için aynı şeyi ifade etmeyebilir. Yani böyle büyük büyük kümelerden bahsettik örneğin. Öncelikler farklı olabilir. Yani ve bu çok doğal. Bir ekibin belli bir noktada acı noktası vardır. Yani atıyorum işte sürdürülebilirliktir, design system'dır. Buraya önce odaklanılır veya daha organizasyonel işleyişte bir takım sıkıntılar vardır. Bunların optimizasyonuna eğilinebilir. Dolayısıyla hani tek bir reçete, tek bir yöntem yok. Daha ziyade bir burada zihniyet var. İş nasıl yapılır sorusunun cevabı var. Her kurumun kendi önceliklerini belirleyip ona göre bir yol haritası çıkarması bence çok faydalı olacaktır.
Çok güzel. Çok güzel toparladın Bora. Tekrar teşekkür ediyorum sana. Bir de şeyi hemen sormuş olayım. Klasik sorularımızdan biri. Sana bir şey sormak isteyenler, danışmak isteyenler direkt nasıl ulaşabilirler?
Memnuniyetle diyeyim öncelikle. Mail adresimden ulaşabilirler. Belki şeye de yazarız. Podcast'in bulunduğu yere de notunu düşeriz ama ben yine de söyleyeyim. Bora Kiliç, yani ismim soyadım bitişik. @designedbysherpa.com veya LinkedIn'de Bora Kılıç olarak beni bulabilirler. Oradan mesaj atabilirler. Seve seve yanıtlarım.
Evet. Bora, benim için her zamanki gibi çok keyifli bir sohbet oldu. DesignOps'u ilerleyen bölümlerde de gündemimize almaya devam edeceğiz diye düşünüyorum ben. Yine bununla ilintili keza işte şirketlerin, firmaların UX olgunluğuna dair konular da var. Yani buna benzer konular da var podcast'te gündeme getirmek istediğim. Bakalım göreceğiz. Güzel bir sezon bizi bekliyor diyeyim.
Süper. Ne güzel. Evet. Hem sezon açılışına denk geldi hem 50. bölüm dedin. Onu bilmiyordum. O da güzel denk gelmiş. Güzel bir sayı.
Evet.
Süper. Hayırlı güzel. Olsun diyeyim tekrar yeni sezon UX Minimal için.
Teşekkürler. Katkın için de ben tekrar teşekkür edeyim sana. İzninle yayını kapatıyorum.
Görüşmek üzere. Teşekkür ederim tekrar.
Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeni sezonun ilk bölümünün sonuna geldik. Bu 50. bölümdü. Bora'nın da belirttiği gibi. Yani bu sezonda en az 6 bölümle her ayın başında Haziran'da dahildi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Sizlerle olmaya devam edeceğiz. Dinlemek istediğiniz konu başlıkları veya konuk önerisi de olabilir. Slack kanalımızdan bize ulaşarak direkt iletebilirsiniz. Yine etkinliklerimizden haberdar olmak için Lütfen Meetup'tan kaydolun. LinkedIn'den de takip edebilirsiniz. Bu arada LinkedIn'de de 3000'e yaklaşmışız. Bir kitleye ulaşmışız orada. Takip eden ve paylaşan herkese teşekkür ediyorum buradan. Yeni bölümlerimizden de haberdar olmak için bizi şu an podcast'imizi dinlediğiniz platformdan takip etmeyi unutmayın lütfen. Ve yine bizi sosyal medyada paylaşırsanız buna mutlu oluruz. Henüz farkında olmayan farklı kişilere erişimimizi sağlarsanız çok mutlu oluruz. Bir Patreon hesabımız var. Bize destek olursanız seviniriz. Bu gönül esaslı, gönüllülük üstüne kurulu bir komünite olduğu için buradaki getirilerin işte web sayfamız gibi standart giderleri karşıladığını sizle paylaşabilirim ve buradan da tüm patronlarımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Başka bir bölümde gelecek ay görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.